Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 13.30'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Haber Masası başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Baştımar.
Ve ben Aslı Kahveci.
Bugün yine yepyeni bir gündemle sizlerle birlikte olacağız. Güncel haberlerimiz var. İlk olarak Almanya ile başlamak istiyoruz.
Güncel haberlerimiz var. Eskimiş haberlerimiz de mi var?
Bazen efsanevi haberler de oluyor ya. Hani geçen gün vardı.
Efsane haberler oluyor.
Efsane haberler. Tamam. Onlar da var ama güncelden kastım aslında birazcık son dakika gelişmeleriyle başlayacağız bugün programı. Almanya'ya özellikle uzanacağız. Almanya'da Türk Başkonsolosluğu'na bir saldırı gerçekleştirildi ve şu anda yeni bir gelişme olarak Büyükelçi'yle de bir görüşme yapıldığını görüyoruz. Almanya'da Türkiye'nin Hanover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hanover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.
Bilgilere göre de Hanover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı var. Hanover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalışıyorlar. Saldırganlar başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca ortadan kayboluyorlar ki Belçika'da da yakın bir zamanda böyle saldırılar orada hani önce yayılmaya da başladı artık. İlk başta Belçika, şimdi Almanya.
Önlemlerini alsınlar. Açmasınlar kucak.
Tam olarak Büyükelçi de böyle söylüyor. Başkonsolos Özge Gülkaya güvenlik önlemi alınsın talebinde bulundu. Hanover Başkonsolosu Özge Gülkaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.
Ankara'dan da tepki var tabii ki. Hanover'de Türk Başkonsolosluğu'na PKK yandaşlarının saldırısı ile ilgili bir görüşme gerçekleşti demiştik. Hanover'de Türk Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına yapılan saldırı ile ilgili dün gece yarısı yerel makamlarla bu sabah da Ankara'da Alman Büyükelçiliği ile görüşmeler yapıldığı söylendi. Henüz bu görüşmeye dair detaylar basınla paylaşılmadı. Paylaşıldığı zaman biz de bültenlerimize mutlaka aktaracağız. Ancak şu anda böyle bir durum var. PKK yandaşları, sempatizanları Avrupa'nın birçok kimi zaman başkentinde, kimi zaman çeşitli kentlerinde bu tarz olaylarla gündeme geliyorlar. Az önce Serkan'ın da hatırlattığı gibi henüz bir gün önce Belçika'da bu durumu yaşamıştık. Bugün Almanya'da yaşıyoruz. Yarın belki İsviçre'de olacak.
Ne diyoruz bunlara? Barışçıl gösteriler mi diyoruz?
Ben PKK'nın adının geçtiği hiçbir şeye barış cümlesini yan yana koymuyorum.
Ben PKK ile barışı yan yana koyduğum zaman ortaya bu sonucun çıkmasına da hiç şaşırmıyorum. Onların barışçıl gösterileri bunlar oluyor. Çok çok çok zorlasalar da işte en fazla giriş kapısının camını çatlatabiliyorlar. Bu kadarlar.
O zaman ne yapacağız? Teröre her zaman olduğu gibi lanetliyoruz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Sevgili dinleyenler, şimdi Serkan size bir yılan hikayesi anlatacak. Serkan sen de söz.
Artık hakikaten kaçıncı tura kadar gidecek bilmiyorum ama yine Yargıtay Başkanı seçilemedi, bir karar veremediler. Evet. 348 üye var toplamda, 175 salt çoğunluk diyebiliyorum. Bir türlü olmadı. 6. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı.
Üye sayıları azalıyor. Üye sayıları azalıyor ama halen
aday sayıları azalıyor.
Aday sayıları doğru söyledin. Aday sayıları da azaldı.
Yani şey yanlış değil. Üye sayıları azaldı. 2016'dan sonra üye sayıları 500'den 250'ye, evet 500'den 250'ye düşürüldü. 2 aday ayrıldı. 5 aday vardı. 3 aday kaldı.
3 adayla devam ediyor.
3 aday da seçilemedi. Demek ki mevzu diğer 2 aday da değilmiş.
Mevcut başkan zaten bir tanesi.
Yani 175'e en yakın olan da 131 mevcut oy alıyor. Başkan. Evet, kendisi mevcut başkan. 4 sene değil mi? Onlarda
evet,
da Yargıtay'da.
Evet, aynen öyle. 4 sene, ikinci 4 sene için bakılıyoruz. Yargıtay Başkanı sonuç itibariyle 6. turda da seçilemedi sevgili dinleyiciler. Mehmet Akarcan'ın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta yani geçtiğimiz pazar günü sona ermişti. Yeni başkan için pazartesi günü saat 8'de başladı maraton. Yargıtay üyeleri sandık başına gittiler. Seçimin ilk 5 turunda 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan 175 oy alınamadı. Dolayısıyla bugün ikinci tur oylama yapıldı. Oylama sonuçlarına hemen bakalım. Mevcut başkan Mehmet Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98 ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99 oy aldı. Şimdi acaba bir kişi daha çekilirse o zaman mutlak sonuca varılacaktır.
Ben şeye dikkat ettim, sen o kadar kanıksayamamışsın ki 7 kere seçim yapılmasına ikinci tur dedin.
Ha, ikinci tur mu dedin?
Evet, 6. turda bu oylar alındı. 7. tur oylama halen yapılıyor.
Kaça kadar gider sizce?
Ben yüksek ihtimalle
bunun bir sınırı var mı bu arada?
Çekilmesi olabilir diye düşünüyorum. Hani bir kişi daha çekilirse eğer ikiye kalırsa mecbur olacak. Mecbur biri seçilecek. Evet,
sınır yani. Değil de sıkılma olabilir. Bir yerden sonra sıkılıp tek bir adaya oy veriyorlarsa
evet.
Yani ha. Artık en sonuca yakın ulaşılır şeklinde. Bu arada 4 yıl boyunca görev yapmış kişinin hani salt çoğunluğu 7. tura kadar almaması da
soru işareti demek ki görevinde yani, bazı sıkıntılar var. İşareti,
yalnız Yargıtay'ın biz hakimler hakkında pek konuşmayız ama bir topluluk olarak baktığımız zaman Yargıtay'ın iç yapısında da demokrasinin biraz farklı bir çeşidini görüyoruz. Çok farklı gruplar, çok farklı bir araya gelen
i̇şte hukuk dairesi başkanı hakimler var. Ceza dairesi başkanı onları
yani hukuk dairesi başkanı doğal olarak hukuk dairesindeki hakimler hukuk dairesinden bir başkan istiyor. Ceza dairesindekiler ceza dairesinden bir başkan istiyor. Bununla da kalmıyor. İşte 9. hukuk 9. hukuktan bir başkan istiyor gibi devam ediyor bu olay.
O halde Yargıtay'ın yeni başkanı halen belli değil. 7. tur oylama devam ediyor. Bu konuyla alakalı olarak da programımız dahilindeki süre içerisinde seçim gerçekleşirse sizlerle paylaşacağız ama onun dışında bültenlerimize de sık sık vereceğiz.
Serkan, yeni bir üniversiteye başladım.
Hangi üniversite?
Karabük Üniversitesi.
Bence gitme.
Neden?
Yani İstanbul'da bir üniversiteye git, yakın hem de.
Yakın oldu. Evet. Şimdi üniversitemizi kötülemeyelim. Yok, maalesef yaşanan olaylardan, girince... yaşanan olaylardan sonra Güzide bir üniversitemiz kötülememek lazım. Yok tabii ki sizin espri yaptığınızı biliyorum, ben de şaka
Güzide,
söylüyorum
evet,
da.
Güzide evet, ülkemizin siyah incisi Karabük Üniversitesi.
Ama her şeyde de bir taşlama olmaz ki. Zonguldak o. Kara elmas da var.
O elmas. Bu kara incisi.
Peki Serkan, detaylı.
Bu olay bu hafta çok
misin?
Yani bu haftanın gündem haberi bu zaten. Hani Karabük'te biliyorsunuz ki 5000'den fazla siyahi öğrenci bulunuyor. Sonrasında yine itiraf sayfaları var Karabük Üniversitesi'nin. Orada bir iddialar yayıldı.
Ama...
Sosyal medyayla başladı her şey. Tabii, sonra dediğim gibi televizyon kanallarında da haber konusu oldu. Şimdi ise olaylar tabii büyüdü. Rektörlük bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yeni gelen öğrencilere, dışarıdan gelen öğrencilere...
Bekle. Onu söylemeyelim. Şöyle yapalım. Önce İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Sonra Rektörlük İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasına dayanarak bir açıklama yaptı. İkisinin ortak yönü şuydu. Vakalarda herhangi bir artış söz konusu değil. İddialar doğru değil. Ancak yeni tedbirler, yeni uygulamalar başladı. İşte dikkati çeken şey buydu. Neydi o uygulama? Bundan sonra...
Evet, bundan sonra yine öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi, dışarıdan gelen öğrenciler için özellikle.
Geçmiş olsun. Evet. Benim anlamadığım şu. Ben 2001 yılında üniversiteye girdim, Pamukkale Üniversitesi'ne. Ben üniversiteye girdiğim zaman getireceğim belgeler arasında tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporuydu. Ben bütün doktorların kontrolünden geçtikten sonra o raporu getirdim, üniversite teslim ettim. Ondan sonra kaydımı yaptırdım. Kardeşim, benden bunu istedin.
Asıl
dışarıdan gelenden niye istemedin o zaman da? Şimdi mi geldi aklın başına?
Tabii, tam tersi olması gerekiyor.
Öncelikle evet, kesinlikle bir sağlık raporu olmak zorunda. Yani daha çok da yakın zamanda COVID gibi bir durumu da atlattık. Yani bir salgını vesaire, bunu da biliyoruz. Ama hiçbir sağlık tedbiri alınmaması da şaşırtıcı.
İşin komedi tarafı ve eğitimin turizme dönüştürülmesinin sakıncası ya da becerilememesinin sebeplerinden biri şu. Ben sağlık raporunu getirmiştim yani. Ben bir de üniversite sınavına girmiştim. Bu çocuklar üniversite sınavına da girmiyor. Aracı kurumlar tarafından parası alındıktan sonra üniversiteye alın getirdik size yeni öğrenci deniyor. Şimdi Karabük Üniversitesi diyor ki artık yüksek öğretim sınavına da girecek bu öğrenciler. Zahmet olacak efendim.
İşte maalesef klasik olarak bazı sıkıntılar, böyle kötü durumlar yaşamadan almıyoruz biz önlemlerimizi.
Hep başımıza bir olay geliyor, ondan sonrasında yani tedbir almaya başlıyoruz olarak. Ama olay olduktan sonra tedbir almaya başlıyoruz.
Evet, en azından bundan sonrasının önüne geçmek adına umarım başarılı olur. Umarım bu detaylara, yani bu yeni yapılan durumlar devamlılığını teşkil eder. Devamlılığını devam eder. Çok güzel bir cümle kurdum. Yani devamlılığı olur. Umarım takibi yapılır bunların.
İsterseniz
yani
üniversite yetkilisinin de açıklamasını okuyarak bitirelim bu konuyu.
Tabii. Sen üniversite yetkilisinin açıklamasını oku. Ben de üniversiteden bir öğrencinin açıklamasını okuyacağım.
Tamam. Yine Hürriyet'e bilgi veren
İtiraf
bir üniversite yetkilisi var.
İtiraf açıklamayacaksın değil mi? İtiraflardan biri değil.
Karabük itiraf sayfası.
Yok, sitem var burada.
Tamamdır.
Üniversite yetkilisi diyor ki bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız kararla üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere sağlık kurulu raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık kurulu raporu olmayan veya almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık diye onay veren açıklamasını da yapıyor.
Üniversite yerleşkesindeki bazı yabancı öğrenciler söylentilerin kendilerini huzursuz ettiğini belirtiyorlar. Böyle bir söylentiyle gündeme gelmemiz bizi üzdü, tedirgin etti.
Bizi hasta etti. Sizi sadece tedirgin etti ama bizi hasta etti.
Sizin hasta olmanız bizi tedirgin etti. Acaba sokakta, okulda nasıl bir tepki alırız diye korkmaya başladık. Karabük'te bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık. İlişkilerimiz de iyiydi. Türk öğrencilerle hiç sorun yaşamadık. Arkadaşız, beraber maç yapıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Söylentilerin hepsi yalan. Doğru olsaydı duyardık. Şimdi bize hastalıklı gibi bakılmasından korkuyoruz. Anneciğim, siz hastalıklı değilsiniz. Bizim bağışıklığımız düşük.
Sorun bizde.
Yani. Ve haftalar öncesinden bir haberimiz vardı bizim. Hepiniz gayet iyi hatırlayacaksınız. Bir eylem tok davasına dönüşen bir durum vardır. Kaza yapan 17 yaşında bir genç kaza yapıyor. Bir kişinin ölümüne sebep oluyor. Annesiyle önce Mısır'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıyor. Bu süre zarfında gelecek mi gelmeyecek mi, bu da bir yılan hikayesine döndü. Bu arada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın önce eşi, annesi ve şimdi de babası konuşmuş. Babasının şöyle bir tespiti var efendim. Kazayı gerçekleştiren 17 yaşındaki TC ile alakalı olarak diyor ki çocuğun okula da aynı araçla gittiğini, olaydan birkaç ay önce aynı bölgede 5 kez hızdan ceza yediğini öğrendik. Yani bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş. Yani diyor ki bu araç onun aracı, 17 yaşında. Hani bu çocuk annesinin arabasını, babasının arabasını böyle kaçırıp giden bir çocuk değil. Baya baya arabası var. Altına bu çocuğun araba verilmiş. Okula gidiyor geliyor, okul bölgesinde 5 kez de hızdan ceza yazıyor. Evet. Yani aslında bu kaza geliyorum demiş. Bu evet. Çocuğun hani bir Türk tabiri vardır ya, birinin başını yiyeceği gerçekten öncesinden göstermiş kendini. Ve maalesef artık hani haberler bu düzeyde gidiyor. Çünkü ne dönüşle alakalı, ne Amerika'nın iadesiyle alakalı hiçbir gelişme yok. Daha önce bakanın açıklamaları olmuştu, Adalet Bakanı'nın. Ancak henüz bu konuyla ilgili bir gelişme yok. Bu konuyu ben sık sık da programda dile getirmemizin sebebi unutulmasını istiyoruz. Hı hı. İşte annesi konuşuyor, yayına alıyoruz, babası konuşuyor aynı şekilde.
Annesinin istediği de bu, olaylar soğusun istiyor ki hani bir an önce bu gündemde rahatlasın. O şekilde
evet,
unutulmayı mı bekliyor bilmiyorum.
TC'nin annesinden
ama bu olayda evet TC'nin annesinden bahsediyorum. Artık anne çocuktan daha çok ön plana çıktı olayda. Yaptığı hareketlerle beraber çocuğu korumak adına suçu örtbas edip...
Ya çocuğu korumak adınadan daha ziyade yaptıkları çocuğu böyle sorumsuzca davranmasına müsaade etmek. Evet. Yani annenin biraz sorumsuzluğu bizim gündemimizde.
Sonra, birazdan ötesi Aslı. Yani 17 yaşındaki çocuğa biraz, araç veriyorsun sen ve arabayla okula gidiyor
işte
geliyor.
İşte olaylar şöyle, biraz sorumsuzluğu, biraz pişkinliği
hepsi bir
araya. Diye biraz biraz diye 3 noktayla devam edecek o. Acılı baba diyor ki oğlumuz hiçbir zaman geri gelmeyecek, tamam, ancak onu hayattan koparan, onu bizden, eşinden, çocuğundan koparan 17 yaşındaki bu çocuk adalete teslim olsun. Biz sadece bunu istiyoruz. Ha böyle olsun ki hem bu çocuk bir daha böyle bir şey yapmasın, hem de onun gibi olan başka çocuklar ailelerinin sorumluluk almasını beklemeden sonucu görsünler.
Başlarına ne geleceğini evet. bilsinler.
Ceza aldıklarını görsünler.
Bu
ceza
kadar kolay olmamalı.
Yani şimdi şöyle bir durum var. Hani maddi gücü yerinde olan bir çocuk bunu çok rahat düşünebilir. Yarın öbür gün ben de bir kaza yapsam ve annemin babamın durumu
kaçtılar,
iyi.
Rahat.
Ben de oraya kaçarım. Yok. Hatta ve hatta hoşuna bile gidebilir. Ama Amerika'da yaşarım işte. Bak Amerika'da yaşamak için bahane diye bile çocuk aklıyla bunu düşünebilir. Dolayısıyla bir an önce Eylem Tok'un çocuğunu alıp gelmesini temenni ediyoruz. Çünkü artık ben işin temenni kısmındayım. Çünkü anladığım kadarıyla devletler arası bir diyalogla çözülecek bir durum yok.
Ya ama bürokrasi biraz yavaş işler ama sağlam işler. Ben hani çok ümidimi kesmedim o noktada.
Yani bilmiyorum, ben iadeler konusunda şöyle bir Amerika ile ilişkilerimize baktığımız zaman çok da evet, sağlıklı şeylerin olmadığını görüyorum.
Çoğunlukla iade etmiyorlar ama yani. Çoğunlukla siyasi ya da terör bağlantılarını iade etmiyorlar. Belki bunu iade ederler.
Bazı olaylarda yine trafik kazalarında özellikle yurt dışına kaçan isimler, mesela bu farklı bir ülkeli sanırım 2008'de yaşanan bir olay, İngiltere'ye kaçıyor, sonra zaman aşımı oluyor. Hı-hı. Hatta babası geçenlerde televizyon Hı-hı. kanallarında röportaj verdi. Hı-hı. Geliyor bu cinayeti işleyen, cinayet demeyeyim, trafik kazası ama adalete teslim olmuyor.
O bahsettiğin cinayetti ama bayağı bıçaklamaydı. Yeşilköy'deki olayı bahsediyorsun.
Yeşilköy'de olan olay mıydı?
Evet.
Sonrasında işte geliyor rahat rahat, şu an Çanakkale'de evlilik yani evlilik arifesine girmiş. Elini i̇şte kolunu sallaya sallaya zaman aşımından yararlanan bir isim.
Vallahi şu an radyodayız, şu an ulusal bir yayındayız. Öyle olmasaydı ben daha eski bir kazayı ve sonuçta hiçbir ceza almayan başka birini daha hatırlatırdım ama... hatırlatamıyorum.
Evet.
O halde dediğimiz gibi temenni edeceğiz. Belki de bu konuyla ilgili de yine detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Az önce sen Aslı dedin ya çocukların, işte annelerin çocuklara davranmasıyla alakalı olarak artık baktılar ki anneler babalar yeterli kalamıyorlar. Devletler bazında artık devlet diyor ki bazı yasaklar getiriyor çocuklarımızla evet. alakalı olarak. Ve çok önemli bir konu, sosyal medya hepimizin hayatında inanılmaz derecede var. Yani ben böyle bakıyorum bazen, ekrana ne kadar bakmışsın diye bilgi falan veriyor. Günde 9 saati falan gördüğüm oluyor gerçekten kendi adıma. Ov diyorlar, ellerinden telefon düşmüyor. Neyse. Günde ben 8-9 saati gördüğüm oluyor. Özellikle böyle evdeysem hafta sonunda falan bunu görebiliyorum. Şimdi bununla alakalı olarak maalesef çocuklarımızın da telefon elinde inanılmaz var. Hatta ve hatta daha 2-3 yaşından itibaren yemek yesin diye o çocuğun önüne telefonu koyuyoruz. Oradan çizgi film eşliğinde çocuklar yemek yiyor. Ben de yaptım bunu. Hani şu anda bunu kınayarak söylüyorum ama bunu ben de yaptım.
Vallahi kınama, yemiyor yoksa.
Yemiyor, o da doğru. O da doğru. Dolayısıyla özellikle küçük çocuklar çok ufak yaşta sosyal medyayla, telefonla tanışıyorlar. Ancak maalesef bu onların ileri yaşlarında, yani ergenliğinden itibaren zekalarından tutun da psikolojilerine kadar inanılmaz derecede etkiliyor.
Şöyle söyleyebiliriz onda. Hem yaşayarak hem de ayrıca bir formasyon sahibi biri olarak söyleyebilirim bunu. Eğitici tarafı var, çok var. Hı hı. Ama süresinin sınırlı olması gerekiyor. Biz süre sınırlama konusunda sıkıntı yaşıyoruz.
Süre ve evet. içerik konusunda daha çok aslında.
İçeriği zaten, içeriği zaten biz belirliyoruz. İçeriği çocuk belirlemeye başladığında zaten 9-10 yaşlarında olmaya hı hı. başlıyor. 9-10 yaşlarından sonra bu sıkıntı oluşturuyor. Ta ki tam olarak kendi... farkındalığını kazanana kadar. Bu kendi farkındalığını da ABD 14 yaş olarak belirlemiş galiba.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklara yönelik sosyal medyayı sınırlayıcı bir yasa geliyor. Florida eyaletinde bir yasa çıkartılıyor. Buna göre 2025 yılından itibaren 14 yaşından küçüklere sosyal medya yasak olacak. Hesapları varsa bu hesaplar da platformlar tarafından silinecek. Amerika'da bu sosyal medya sınırlama getiren tek yer Florida değil. Utah, Arkansas, Ohio ve Kaliforniya'da da buna benzer önlemler var. Ancak Florida'nın yasası anladığım kadarıyla şu ana kadar alınan en kısıtlayıcı karar olarak öne çıkıyor. Darısı Türkiye'nin başına olabilir mi sizce?
Umarım olur. Yani geç kalınmış bir karar hatta yani. Çünkü baktığımızda platformlarda tamam eğitici yönleri de var platformların ama...
Platformların eğitici yönü var. Sosyal medyanın yok. Ben sosyal medyayı kesinlikle koymuyorum aynı statüye. Aynı kefede bile olamazlar. Sosyal medyanın çok zararı var.
Kesinlikle.
Doğru söylüyorsun ve şöyle bir şey. Hani parmağının ucunda her şey. O kadar kolay ki, o kadar
çok
basit
yakın.
Ki. Ve çocuksan eğer, küçük yaşta bir çocuksan ki çocuklar...
Benim 9 yaşında bir oğlum var.
Evet.
Ve 9 yaşında...
Çok kolay bir şekilde etkilenebilir.
Normal şartlarda, şimdi 19 yaşında da bir oğlum var ve ben oğluma 4. sınıfı bitirip ortaokula geçerken ilk cep telefonunu almıştım. Bu küçük oğluma bazı özel durumlardan dolayı biraz daha erken alma durumunda kaldık ve 9 yaşında kendi telefonu var. Kendine ait bir hattı var. Ben işte zaman zaman değil aslında sürekli telefonunu kontrol ediyorum ama ne kadar edebilirim. Ama şöyle bir durum var gerçekten, zaman zaman çocuğum sinirinin fazla olduğunu görüyorum
evet.
Mesela. Çocuklarda inanılmaz böyle, yani kendi çocuğum
evet,
özelinde
öfke
konuşuyorum.
Yapıyor.
Öfke nöbetleri görüyorum.
Evet.
O ara bakıyorum telefonunu karıştırıyorum. O şekilde videolar seyretmişti. Bağıran çağıran çocuklar, ebeveynlerinden şiddet gören. Mesela geçen gün baktım seyrettiği videolarda ebeveynlerinden şiddet gören çocukları seyretmiş. İşte hemen onları siliyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama kendimce bir anne olarak mani olmaya çalışıyorum ama ne kadar ele alabilirim bu durumu bilemiyorum. Çünkü 9 yaşında.
Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana Selin. Benimki henüz 3 yaşında. Ve bu tür videolar izlemiyor. Hani vurdulu kırdılı vesaire. Kesinlikle kontrol altında. İzlediği videolar çizgi filmlerden ve çocuklar için eğitici videolardan oluşuyor. Buna rağmen belirli bir sürenin üzerine çıktığında aynı öfke nöbetlerini oğlumda da görüyorum.
Evet, işte o yüzden bununla alakalı olarak yine her zaman dediğimiz gibi ailelere büyük iş düşüyor. Anneye, babaya, evdeki kardeşe büyük iş düşüyor. Ama bunun dışında işte hani devletler de artık diyor ki anne babanın dışında bu şekilde yasaklar. Peki bu nasıl olacak? Mesela fake adreslerle açılıyor.
Ben onu soracaktım Selin. Yani bu sonuçta çok fazla fake hesap açabiliyoruz.
Bir yapay zeka.
Ama
yapay zeka devreye girecek.
Bunu anlayabilecek mi bu yeni yasayla girecek uygulamayla
yani,
beraber? Yani ben belki 13 yaşındayım ama farklı bir hesapla yaşımı farklı gösterip tekrar açabilirim mesela.
Ben kendi adıma Türkiye'de... sosyal medyada herhangi bir hesap açmadan önce TC girilmeli diyorum. TC ya, bunu bazı kişiler işte fişlenme olarak algılayabilir. Bazı kişiler mesela anonim olarak çok fazla hesap var. Anonim olarak devam etmek isteyenler için hoş olmayacak ama bence TC numarasıyla girmek de birçok şeyin önüne geçecektir diye düşünüyorum ben. Yani saldırıların da mesela önüne geçecektir, işte böyle kişisel saldırıların. Hani çünkü mesela şu anda sosyal medyada inanılmaz derecede insanların birbirine kötü
hakaretler,
diyalogları, kötü
evet.
saldırıları var. Ve
vallahi
insanlar
eskiden,
bu hakkı nereden buluyor hiçbir fikrim yok.
Eskiden troller sadece bunu yapıyor zannediyordum, değilmiş. Birine bir husumet beslemen ya da birinin kuyruğuna basmış olman yeterli.
Doğru.
Yani... ucu bucağı, ya kendi adıma yapılıyor diye söylemiyorum, birçok kere de
evet,
şahit oldum.
Konuda...
Birçok kere de şahit oldum. Ya arkadaş, lafının sözünün ucu bucağı yok. Ben orada sosyal medyada çok rahat senin hakkında bir sürü ithamda, iftirada vesairede bulunabilirim. Çünkü fake hesabım. Allah
evet.
Allah.
Evet.
Şikayet ediyorsun Cumhurbaşkanı'na hakaretten ya da İçişleri Bakanı'nın annesine hakaretten 15 dakika içerisinde bulunan hesaplar 2 sene geçti hala bulunamıyorlar nedense.
Seninkiler daha profesyonel demek ki. Bak ne kadar kıymetli bir insansın.
Diğer taraftan evet, böyle düşünmek gerekiyor.
Seninkiler daha kıymetli, yani daha zor kişiler demek ki seninle uğraşıyorlar.
Ya şöyle, ceza alanlar da oldu. Ceza alanlarda da o kadar az cezalar ki adam umursamıyor, aynen devam ediyor.
Yani...
Ben de artık bunlarla mı imtihan oluyorum acaba bilmiyorum
ama
belki
gibi,
umursamamayı öğrenmem gerekiyor benim de.
Eğer ki TC alınırsa sadece TC'nin alınması bile yeterli bence. Çünkü şu an sadece hesap kurulduğunda senden telefon ya da başka bilgiler isteniyor. Yani gereksiz olan bilgilerden bahsediyorum. Ama TC alınırsa en azından o kişinin, yani derler yani bir suç işlediğinde.
Ya işte şimdi çok hani şey olarak da düşünenler var. Yani özel hayatının tamamen artık sunma olarak da söyleyebilirler. Mesela ben... sosyal medya hesabımda siyasi görüşümü de paylaşıyorum vesaire, bir özel bir duruma göre bir durumu da paylaşabiliyorum ama hani bunu herkes bilsin istesem kendi adımla girerim ama anonim bir hesap kullanıyorum. Ama bu sefer seninle ilgili her şeye ulaşılabilecek olması da insanları korkutuyor.
Şöyle, evet. O tür yerler için kullanılabilecek olan farklı platformlar var. Sosyal medya onlardan biri olmamalı bana göre de. Yani orası bir itiraf sitesi değil, orası bir günlük değil. Yani çeşitli bloglar var, oralarda günlük olarak anonim hesaplarla istediğini yazabilirsin, istediğini paylaşabilirsin. Neden sosyal medyayı kirletesin ki böyle şeylerle?
Ya o da farklı bir bakış açısı ama hani artık sosyal medya o kadar hayatımızın içinde ki, yani mesela çok basit bir şey söyleyeceğim, size de oluyor mu bilmiyorum. Mesela arkadaşlarımla falan buluştuğumuzda mutlaka konu geliyor değil mi, böyle Instagram hesabına, Twitter'da şu var bu var diye. Bizim çok geliyor. Biz mi hep öyle konuşuyoruz?
Geliyor. Ya konu de
zaten
öyle.
Gel gidiyor. Mutlaka bir fotoğraf da hemen çekiliyoruz. Hemen fotoğrafı bir face app. Hemen bir hafif böyle oynamalarla falan, böyle paylaşmalar falan derken. Sosyal medya hayatımızın içinde. Ama ne kadar geç tanışılırsa anladığım kadarıyla sosyal medyayla o kadar iyi.
Sosyal medya artık insanların
yani. Uzmanlar 14 ile 16 yaş arası söylüyorlar.
Evet.
Bence 16 çok... Daha fazla da 14 bana daha ideal geldi. 14 yaş. Yani 16 yaşında artık daha fazla bilinçlenmiş bir çocuk var. Hani ne kadar ona dur diyebilirsin. Bir yolunu bulur. Ama 14 yaş hani tam daha ideal bir yaş gibi geldi bana.
Ki çocuklar olabilir. Artık telefonu 4-5 yaşında eline almaya başlıyorlar.
Tabii
ya.
O ayrı. O ayrı. Evet. O çok fena. Serkan daha
bir
bunları yaşayacağım.
Bir de düşünsene sınırlayıcı bir uygulama yapmadıktan
sonra. Senin çocuğun
ona
kadar daha neler olur.
İnşallah böyle şeyler
başlasın. Bu arada konuyla alakalı olarak klinik psikolog Mehmet Büyükçorak değerlendirmeleri var. Çok güzel bir yazı olmuş aslında bu. Sevgili klinik psikolog Mehmet Büyükçorak şöyle diyor. Bu tür kararlar diyor daha sağlıklı gençlerin diyor yetişebilmesi adına alınıyor. Ve bakın çok dikkat çekici bir cümlesini söyleyeceğim. Uyuşturucu maddeyle sosyal medyaya maruz kalma arasındaki beyindeki kimyasalların değiştirilmesi açısından bir fark yok. Yani bedenine bir kimyasal aldığında kişinin salgıladığı hormonlar harekete geçiyorsa sosyal medyadaki içerikleri gördüğünde de bu devreye giriyor. İşte serotonin, dopamin, oksitotin vesaire vesaire bu hormonlar. Yani bu hormonları sadece sen diyor kimyasal aldığında değil diyor, bu içerikleri seyrettiğinde de devreye giriyor diyor.
Çünkü o içerikleri zaman, seyretmen için bir güdüye ihtiyacın var.
Ne seyrettiğin,
niye seyredelim?
Ne seyrettiğin, nasıl bir platforma girdiğin çok önemli.
Hı hı.
Çocuklarımızı sosyal medyanın kötü alışkanlıklarından korumamız gerekiyor.
Bu... Yani ben buna çok fazla şey diyemem. Yani şöyle, kitap okuduğun zaman da aldığın haz ya da öğretici şeyler ya da herhangi bir görselle, fotoğrafla, tabloyla vesaireyle karşılaştığın zaman da benzer hormonlar tabii ki salgılayacaksın. Hı hı. Ya da beynindeki nöronlar arasındaki iletişim tabii ki değişecek. Çünkü yeni bir bilgiyle karşı karşıyasın. Bu sadece miktarının aşırı artmasından kaynaklı belki biraz bağımlılığa doğru giden.
İşte bak o
bağımlılık nöronlarını oluşturduysan yandın zaten.
Bağımlılıkla alakalı da şöyle diyor ki sürekli bir haz bombardımanı.
Hı hı.
İnternette sürekli bir haz bombardımanı. Nedir bu efendim? Herhangi bir içeriğe tıkladığınız zaman ve o içerikte uzun kaldığınız zaman sürekli size platform onunla alakalı şeyleri çıkartıyor.
Evet.
Yani siz kedi videolarından hoşlanıyorsanız, iki tane kedi videosu seyrettiyseniz akabinde bir sürü kedi videosu geliyor ve o haz bombardımanı en üst seviyeye çıkıyor.
İyi de üçüncü kedi videosuna sıkılıyorum ben.
Yok, sıkılmayanlar var, böyle peş peşe seyredenler var.
Bir de onlara atanlar var.
Yok, şu anda masasında yok. Bir de onlara atanlar var. Yani sosyal medya, internet, hani az önce senin söylediğin gibi çok büyük bir derya. Büyük bir derya. İyisi de var, kötüsü de var. Mümkün olduğunca kötüden uzak durmaya çalışarak çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Ne kadar geç tanışırlarsa kendi adıma o kadar sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu arada saat başına gidiyoruz zannedersem.
30 saniye var diyor.
Son
30 saniyede
saniyemiz var.
Bitirin diyor bu konuyu. Yeni konuya da sonraki şeyden sonra, saat başından sonra geçerseniz diyor. Efendim sosyal medyayı kullanıyorsanız efendi kullanın. Kimseye sataşmayın. Sataşacaksanız da belirli bir sınırınız olsun. Sonra davalık olabilirsiniz. Sonra vay efendim ben niye ceza aldım demeyin. Son cümlelerim de bunlar olsun benim. Hadi saat başına gidelim. Sonrasında buradayız.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Dünya şimdi bir sansür olayı var. Onunla çalkalanıyor. Gündem o olmuş durumda.
Evet, sansür
sevdiğim
deyince
sevdiğim liderlerden insanı... bir tanesi. Çok böyle bakınca
sevimli geliyor.
Yanaklarını sıkasın geliyor. Kuzey Kore lideri şu anda televizyonlarda gördüğümüz o kot pantolonlara sansür uygulamış durumda.
Evet, sansür
çünkü...
deyince herkesin aklına yani ilk aklına hani dekolte gelebilir. Vesaire evet. Gelebilir. Orta Doğu gelebilir.
Şiddet gelebilir.
Aynen ama...
Kot pantolonuna sansür uygulanmasının sebebi de Batı emperyalizminin simgelediği için. Yani biliyorsun çok
evet,
bu
Kore
konularda
çok katı. Çok katı.
Katı ve net çizgileri var. Bu da onlardan bir
peki,
tanesi.
Peki simgeliyor mu sence?
Efendim?
Direkt simgeliyor mu Batı emperyalizmini?
Batı. Yani bu region demek Batı demek.
Yani isminden zaten çağrıştırarak simgeliyor.
O zaman doğru bir hareket.
Zaten şey yapmıyoruz ama...
Ben çok,
ama...
Yani giymeyi çok seven bir insanım kot pantolonu.
Kore'ye gidersen... O zaman...
Kore'ye gidersen... Yani. Valiz hazırlarken
Kore'de
dikkatli ol.
Kore'de saç tıraşımı bile artık Kim Jong-un gibi yapacağım girişte.
Bavulunu hazırlarken dikkat et. Peki bu olay nasıl olmuş? Kuzey Kore Devlet Televizyonu'nda efendim sabah saatlerinde Bahçe Sırları adlı bir program yayınlanıyor. Bu program BBC'den alınıyor. İngiliz BBC kanalından alınan bir program. Bu programda da programın sunucusu hani bahçe programı çiçeklerle böceklerle uğraşırken üzerine bir blue jean var ve bu ekrana verildiğinde sunucunun belden aşağısı buzlanmış şekilde veriyor.
Evet, ki burada yani ben farklı algılarım sonuçta bel altı yani bu kadın burası.
Adam.
evet adam.
Bir beyefendi.
Yani. O sansürü kaldırmasınlar yani.
1990'larda başlamış ülkede yasak. O dönemin lideri Kim Jong-il, Kim Jong-un'un babası oluyor. Onun tarafından konulmuş bu yasak ve diyor ki kot pantolonları...
Bir saniye. Kimin babası?
Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il. Kot pantolonlarının başta Amerika olmak üzere Batı emperyalizminin simgesi olduğunu ve sosyalist bir devlette yeri olmadığını savunuyor. Kuzey Kore zaten böyle değişik şeylerle hep karşımıza çıkan ülke.
Yani değişik bakış açısının,
evet.
Tek bir kişinin değişik bakış açısının belki de uygulanması sonucu ortaya çıkıyor. Ben en fazla şeyde çok beğenmiştim. Koronavirüse yakalanan bakanını öldürdüğünde. Niye yakalanıyorsun? Yakalanmasaydın. Madem yakalandın. Peki. Son bir dakikada Kenya'daki açlık tarikatına bir girelim mi?
Haydi bakalım.
Sevgili izleyenler, biri sizin yakınınıza gelirse ve sizi Allah'ınıza kavuşturacağını söylerse sakın ona inanmayın. Eğer ki Hristiyan bir dinleyicimizseniz sizi İsa ile tanıştıracağını söylerse de inanmayın. Hele ki açlık tarikatıyla bir bağlantı görürseniz organlarınıza sahip çıkın efendim. Çünkü Kenya'da açlık tarikatı denilen bir tarikat insanları aç kalarak Hazreti İsa'ya kavuşturacakları vaadiyle aslında kandırmıyor, kavuşturuyor da ölüyor bu insanlar. Sonrasında haması çok önemli. Ölmekle kalmıyorlar. Bunlar cesetler bulunduğu zaman polis tarafından bazı organları eksik.
Yani sizi İsa'ya gönderirken
işin özellikle tarikatlar varsa yani
sizi İsa'ya gönderirken evet, boş gönderiyor.
Madem böyle İsa'yı göreceksin tarikat lideri sen git kendin yap o zaman böyle bir şeyi yani değil mi? Sonuçta tarikat liderisin. Madem İsa'yı göreceksin sen açlık
bedene ihtiyacı yok ya. Bedeni biz kullanalım demişler. Ruhunu göndermişler ve bununla da ilgili 35 toplu mezardan toplam 429 ceset çıkarılmış. Biz sizi uyaralım da efendim siz açlık tarikatından haberiniz olsun. Her şeyden haberiniz olduğu gibi ben değerli arkadaşlarım adına da sizlere hoşçakalın diyorum. Sürenin sonuna geldik. Onlar açlık tarikatına katılmaya gitmediler umarım. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.